Programımıza devam ediyoruz inşallah. Onur Hocam'la birlikte, Serdar Hocam'la birlikte ve Akın Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
Buyurun hocam.
Evet. Rekonstrüksiyon aldatmacasıyla ilgili birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Bir şey göstermek istiyorum.
Yeniden inşa yani değil mi?
Evet. Yani bulunan kemik kalıntıları, kemikler veya fosil kafataslarının üzerine hayali, tamamen uydurma, evrimcilerin kendi istekleri doğrultusunda yapmış oldukları, böyle hafif yumuşak madde yapmış oldukları heykeller. Şimdi bunları hani biz anlatıyoruz, sunumlarımızda sunumlarımızda da gösteriyoruz. Halkımızda bunları paylaşıyoruz, internet sitelerimizde de anlatıyoruz ama bunu adamlar hakikaten sanki bunlar böyle gerçekmiş gibi kendi müzelerinde göstere göstere anlatıyorlar. Sanki böyle hakikaten bulunmuş böyle bir yaratık, yani hayali insanın ortak atası yaşamış gibi anlatıyorlar. Mesela bunu ben videoya aldım. Bu bir ünlü bir müze var Amerika'da. Natural History Museum. Orada adamlar gelen insanlara, bakın biz böyle işte kendi kafamıza göre, bakın şöyle videosunu göstereyim. Şimdi burada nasıl yaptığını gösteriyor videoda. Sol tarafta da biraz sonra ayrıntısıyla göreceğiz. Yapılmış, yani maymun kafatasına insan benzetmesi yapılarak ortaya çıkarılmış benzetme böyle yaratıkları göreceğiz. Sağ tarafta da buna isim vermişler. İşte bilmem ne us, bilmem ne us, bu insanın işte 4 milyon yıl önce Asya'da yaşamış var. Mesela bakın burada soldaki maymunun normal orijinal kafatası. Üstüne birazcık yumuşak et timsali madde giydiriyorlar. Ve onun üzerine de insan gözünün bir maketini yapıştırıyorlar. Daha sonra her tarafını oluşturduktan sonra işte karşımızda adamların kendi böyle çizgi roman kahramanı gibi oluşturmuş oldukları yaratıklar. Nasıl Hollywood'da çizgi film kahramanları çıkıyor? Fred Çakmaktaş, Barney Molostaş, hani böyle hayali yaratıklar. Burada da sanki bu öyle yaşamış gibi, o kadar da böyle uğraşmışlar bak aylarca, sanki böyle gerçekmiş gibi. Ondan sonra bunu insanlara böyle gösteriyorlar. Şimdi böyle bir yerde, hani böyle ünlü bir müzede, insanlar da gelip bunları görünce zannedebiliyor ki, ha demek ki bu doğru olabilir ki insanlar bunu burada yapıyor, sergiliyorlar. Halbuki bunun hiç doğrulukla bir alakası yok. Nitekim biz müzede bir görevli aradık. Buradaki materyallerin bilimselliğiyle alakalı soru sorabilmek için. Oraya 90 yaşında bir tane amcayı koymuşlar. O paleontologmuş ama emekli olmuş. Onun dışında başka bir görevli yok müzede. Soru sorabileceğimiz kimse yok, muhatap olabileceğimiz. Materyalde kendisi otomatik videodan oynadığı için gelen halk otomatik oradan telkini alıyor. Yani evrimle ilgili bir sürü telkin var ama soru sorabileceğim bir insan karşımda yok.
Neresi demiştin onu hocam?
Bu Amerika'da, New York'ta Natural History Museum.
Doğa Tarihi Müzesi.
Evet, Doğa Tarihi Müzesi. Yani doğanın tarihini, sözüm ona evrimsel bir çizelgeyle anlatmaya çalışan bir müze.
Gerçek fosil var mı?
Gerçek fosil var. Aynen bizdeki fosillerin böyle tıpatıp aynısı. Onlara da ileride...
Ara geçiş formu var mı hiç?
Ara geçiş formu nerede diye buraya gelen bir antropolog bir bilim adamı vardı. Öğrencilerini toplamış. Ders yapıyorlar orada. Sözde burada işte bu kısımda insanın evrimi diye nitelendirdikleri bir oda var. Orada ders yapıyorlar. O anlatırken biz ona sorduk, dedik. Burada ara geçiş formu nerede dedik. Ya dedi, bu tip deliller insandan insana değişir dedi. Bu göreceli bir kavramdır deli dedi. Belki burası bu bina olduğu gibi deli dolu dedi. Fatih diye bir arkadaşımız var Amerika'da, çok yardımcı. O böyle çevresine baktı. Bir şey göremedim dedi. Bakmadan bakmaya fark eder dedi. Dedi yalnız siz bilim adamısınız. Ben zaten göremediğim için size sordum dedi. Ya bu konu çok uzar dedi. Daha sonra ben geldim. Tam protein dedim. Arkadaşlar bizim gitmemiz lazım. Uzaklaştılar. Bu kadar acizler. Yani bir yalanı, yani kendi aramızda bir yalan döndürelim ama birisi doğruyu söylerse patlayan balon gibi böyle. Hemen sönüp kaçıyorlar. Allah'ın izniyle bu yüzyılda, bu devirde hocamızın çalışmalarının sonucunda inşallah hiçbir güçleri kalmadı. Dünyanın neresinde olursa olsun yani.
Maşallah. Ya şöyle oluyor zaten. Şimdi sen de orada fark etmişsin. Herhangi birine, yani dünyanın önüne gelen evrimcilerine, daha ben Türkiye'den, İstanbul'dan geliyorum dediğin anda kaçıyorlar. Kaçıyorlar yani. Türkiye, bak İstanbul lafını duydun. Türkiye lafı. İstanbul'a da gerek yok. Öyle Türkiye lafını duyduğu anda kaçıyorlar. Hocamızın dağıdığı ismini duymadan yani böyle, değil mi?
Evet, ya ünlü bir evrimci var. Bu Amerika'daki davada bir başrol oynamış. Şimdi ismini vermeyeceğim ama veya Kenneth Miller diye birisi.
Ver ismi tabii. Evet, Kenneth Miller.
Brown Üniversitesi de görevli profesör, bir biyolog. Onu aradık. Biz dedik ki dersinize katılmak istiyoruz veya bir toplantınız varsa ona iştirak etmek istiyoruz. Biz sizin işte hayranınızız. Çalışmalarınızı da çok böyle yakından takip ediyoruz. Peki dedi adam, çok sevindi ilk önce. Nereden geliyorsunuz dedi. İstanbul'dan geliyoruz deyince, ha ben evrimle ilgili hiçbir şey anlatmıyorum dedi. İsterseniz bilin ama evrimle ilgili hiçbir şey anlatmıyorum. Onu ben altını çizeyim dedi. Hemen direkt böyle.
Yani... Bitmiştir maşallah. Yani çok Allah net zafer verdi yani böyle. Ezim ezim maşallah. Ezildiler. Yani daha Türkiye'nin, İstanbul'un adını duydukları anda kaçıyorlar. Evet. Başka bir şeye gerek kalmadı yani inşallah.
Maşallah,
bu tabii çok net zafer demektir bu inşallah. Elhamdülillah. Ben evrim anlatmıyorum değil mi? Hayatını evrim anlatmakla, darwinizmi anlatmakla geçirmiş birisi. Ya Kerem Bey'in tek özelliği zaten darwinizmi anlatması. Ben evrim anlatmıyorum diye. Ben yapmadım diye böyle kaçmış yani. Çok ayıp ya, koskoca kılık kılık çıklı adamlar. Ya bu duruma düşmeleri değil mi? Ne bu kepazelik durumuna düşüyorlar? Yani yoktur desin evrim, bitsin. Bir uğraşmayız ki biz onunla. Evet. Ama var derse o farklı o zaman tabii yani, o zaman yani, ama kaçıyor bir de orada yani, bizim olmadığımız ortamlarda söyleyerek oradan kafayı çıkarıp saklanarak söyleyecek falan, sonra kaçacak falan yani, bıraksınlar bu işleri.
Evet, ama inşallah ileride karşı karşıya geleceğiz herhalde, böyle bir şeyimiz olacak.
Yok, ondan artık karşı karşıya gelecek güçleri kalmadı inşallah. Yani son şeyleri, bu son düzlüğü yani darwinizmin inşallah önümüzdeki birkaç sene içinde Allah'ın izniyle tam kökü kazınmış olacak fikren yani inşallah.
Ya zaten İnşallah. Karşı karşıya gelmiyorlar ki.
Gelmiyorlar.
Yani davet ediyoruz. Hocamız davet ediyor. Değil mi? Diğer arkadaşlarımız davet ediyorlar. Gelmiyorlar ki. Yani biz davet ediyoruz, karşı karşıya gelmiş. Ne için karşı karşıya geleceğiz? Eğer varsa bir fikirleri, varsa bir delilleri, hatta hocamız bir de ödüllendiriyor. Yani varsa, siz madem evrimi savunuyorsunuz, madem her şey tesadüfen olmuş, madem canlılar kademe kademe kazandıkları özelliklerle bugünkü haline geldiğini iddia ediyorsunuz, o halde bir deliniz de vardır. Varsa bir delinizi getirir, size 10 trilyon vereceğim dedi. Daha ne? Yani daha ne olsun? Ne güzel işte. Evet. Hocamız demişti bugünkü röportajında. Zengin olmak isteyen yok mu dedi ya. Yani 10 trilyona zengin olursun. Madem böyle gayet de ateşli bir şekilde iddia ediyorsun var var diye olmayan bir şeyi. Getir o zaman. Yani karşı karşıya gelmeden kasıt bu. Yani fikren bir masada oturup bir konuda herkes fikrini söyleyecek o yönde, ama tabii gelen giden yok.
Evet, inşallah. İnşallah. Hocamızın o söylediği şey çok akılcı bir taktikti inşallah. Yani Hazreti İbrahim de mesela çok akılcı bir taktikle bir putun hiçbir şey yaratamayacağını, hiçbir şey yapamayacağını, hatta kendisine bile faydası olmadığını çok açıkça göstermişti. İnşallah hocamız da bu taktikle, yani normalde halktan herhangi birisi konuya hakim olmadığı için işte bir taraf diyor ki ara geçiş formu var, bir taraf diyor ki yok. Şimdi halk bilmediği için dolayısıyla işte bilim adamı kimliğini kim taşıyorsa herhalde o doğru diyordur diyordu önceden. Fakat hocamız çok güzel akılcı bir taktikle dedi ki tamam, varsa eğer ara fosil 10 trilyon vereceğim, getirin 10 trilyon vereceğim dedi. Bunu artık böyle anlamayacak bir insan yoktur bunu. Yani en bu konuda bilgisiz bir insan, cahil bir insan bile ara geçiş formu olmadığını hocamızın bu sözüyle net bir şekilde anladı inşallah. Evet.
Tabii bu bir taktik değil de bu açık bir teklif. Yani hocamızın 10 trilyon çok açık yani, hakikaten yani verilecek bir şey bu. Yani evet, taktik inşallah. Olarak söylenmiş bir şey değil de net olarak söylenmiş bir şey. Yani bunu bütün evrimcilere bir daha duyuralım yani öyle. Varsa
hazır, hemen getireceğim.
Evet diyor, evet yani, ama işte 2 yıl oldu. Evet.
Ama yok.
2 yıl oldu.
2 yıl.
2 yıl değil mi?
Evet.
Yani siz onlarca yıl var var diyeceksiniz. 2 yıldır var olan bir şeyi getiremeyeceksiniz.
Binlerce var diyorlardı.
Olmaz tabii.
Hatta en son hocamız şey dedi, yani fosilin kendisi değil, resmini getirene yine vereceğim dedi. Ara geçiş formu.
Resmini bile.
Onu bile getiremiyorlar.
Fosil konusu aslında o kadar yaygın ki. Yine o Nature History Museum'un biraz çıkışında köşede adam fosil satıyordu. Gerçek trilobit fosili. Ve gözlerindeki o ayrıntılar çok net belli. Trilobit hani hem gözleri ilk var olan canlı olması, hem de gözlerin çok petekli olduğundan dolayı evrimcilerin açıklayamadığı, direkt yaratılışı ispat eden en önemli fosillerden birisidir. Ve bu bak o kadar yaygın ki adam köşede satıyor böyle ve gösteriyor. İnsanlar da hayranlıkla izliyor. Özellikle gözlerine dikkat edin diyor mesela. Hakikaten fosil taş böyle. Normal gerçek bir trilobit fosili. Ara geçiş fosili yani bu kadar mı rezil olur adam? Bak fosiller o kadar yaygın. Her yerde var. Köşe başına bile satıyorlar. Ara geçiş fosili koca müzede yok böyle. hala bak onu savunmasını yapıyorlar adamlar. Yani evet. Arada bu kadar böyle fark var.
Ya bu yani hakikaten hocamız sık sık söylüyor. Ya böyle bir rezalet, böyle bir kepazelik, yani dünya tarihinin en saçma sapan şey iddiası bu. Ve bu kadar dünya çapında yani %95'ini, %99'unu insanların böyle etki altına kalması Allah'ın mucizesi. Hakikaten yani sadece Allah'ın yaratmasının bir delili olarak yani bu var böyle inşallah. Başka hiçbir şekilde evet. Açıklanamaz. Böyle saçma sapan bir şeye böylesine büyü ve telkinle inanmış olmaları bir mucize. Evet. Yani normalde insan inanır mı buna? Yani böyle her delil aleyhinde, her delil yalan. Bir kere mantığa süper aykırı. Yani bilim adamı olmaya gerek yok. Herkes bilir yani böyle kendi kendine hiçbir şey olmayacağını, tesadüfen bir şey olmayacağını. Tesadüfün. Tesadüfse yoktu o andan. Hadi onların düşündüğü gibi tesadüf zaten bozar yani her şeyi. Ona inanmaması gerekiyor. Ve bunu böyle bir de kıyasıya savunmaları, kızması mesela böyle. Söyleyince de kızıyor. Bu kadar saçmalıyor. O da biliyor saçmalıyor ama kızıyor. İşte yani böyle hani bir şey gibi böyle. Batıl bir din. Hani böyle takım tutar gibi. Öyle bir şeyle böyle mantıkla. Yani ne olursa olsun onu savunmak adına. Haşa Allah'ı kabul etmemek için. Tabii bu çok ağır bir sorumluluk. Büyük suç yani inşallah Allah katında. Evet. Onun için vazgeçmeleri gerekiyor. Yoksa evet, yani bilimde mesela şu olur. Bir şey düşünür biri, öbürü farklı bir şey düşünür. Herkes delillerini ortaya getirir. Hemen öbürünün dediği kabul edilir. Evet. Ya ben bilimlerce bilimsel toplantıya girdim. Hiç ne kavga çıkar, ne kızan olur, ne sinirlenen olur. Herkes delillerini söyler. Hemen ama anında doğru olana yönlenir herkes böyle. Bir karar verilir. Bu böyledir. Halbuki Darwinistlerin olduğu bir toplantıya girdiğinizde mesela Roma'daki toplantı öyleydi. Mikrofonumu almak ya salondan çıkarmaya çalıştılar. Cevap veremiyor. Kürsüden kaçtı biri. Ya ne gerek var bu duruma düşmenize sizin? Dünyanın en ünlü Darwinistleri. Roma'nın merkezinde toplanmışlar. Yani konuşturmuyor. Bakın, konuşturmamak ne demek? Sen diyor bizim fikrimizi oradan kaldırıyorsun diyor. Abi yani hocamız için düşünüyorlar tabii bunu. Harun Yahya temsilen gittim ben dedi. Daha orada böyle beti benzi attı herkesin. E ne bu duruma düşüyorsunuz? Ne gerek var buna? Evet. Yani insan böyle bu kadar saçma sapan bir şeyi, bu kadar saçma sapan bir de binlerce iddiayla. Yani ne söyleseniz saçmalıkla karşılık veriyor. Mesela diyor ki orada Habertürk'te gösterdik geçen gün. Arabanın parçalarını hayat tesadüfen olur mu diyor. Bir hücre diyor tesadüfen olur mu diyor. Evet diyor. O zaman diyor mesela bir arabanın parçaları diyor bir yerde bir arada olduğu zaman diyor araba olur mu ondan diyor. Evet diyor ona diyor. Yani o şimdi o şeyi saçmalığı ayakta tutabilmek için süper bir saçmalıkla cevap veriyor. Yani onu soruyorsunuz saçmalıyor. Bunu sorunca bir daha saçmalıyor onu ayakta tutmak için. Böyle binlerce saçma sapan yalanla ayakta tutmaya çalışıyorlar. Ya kardeşim ne bu eziyete böyle sıkıntıya giriyorlar. Küçük düşüyorlar. Rezil rüsva alıyorlar. Eskiden meydan boştu tabii de.
Evet.
Şimdi öyle değil tabii. Allah'ın dilemesi inşallah.
Tabii senelerdir gelen bir pagan din aslında bu. Yani her devirde savunulmuş. Bazı insanlar böyle geçmişteki insanlar nasıl böyle tahtadan, taştan putlara tapıyorlardı. Nasıl onları ilah kabul ediyorlardı diye çok şaşırıyorlar ama bu din hala devam ediyor. Yani sadece birazcık böyle savunan kişilerin nasıl diyeyim rütbesi veyahut da ismi değişmiş durumda. İşte bilim adamı ismiyle çıkıyorlar. Önceden işte pagan rahibi deniyordu. İşte pagan dini mensubu olarak anılıyordu. Herkes diyordu ki işte geçmişte de böyle insanlar yaşamış. Çok enteresan, ilginç değil mi diye birbirlerine soruyorlar. Şimdi bilim adamı oldukları için ismi, yani ismi sadece bilim adamı ama. İnsanlar tam şey yapamıyor yani bazı insanlar tam anlayamıyor. Yani evrim teorisini savunan bir insanın bilim adamı olması mümkün değil. Sadece pagan rahibi olabilir. O dünya çapında da bir dindir bu. Yani pek çok kişiyi de etkisi altına almıştır ama Allah'ın izniyle hocamızın vesilesiyle son 30 senedir bu dinin bütün etkisi kırıldı. Gerçek hak din İslamiyet inşallah şu anda artık insanların anlamaya başladığı şey inşallah İslam dini oldu. Allah'ın dilemesiyle.
Şimdi sizin şöyle yapalım. Hocamız söylemişti onu. Sistemli bir şekilde konu konu gidelim. Her gün bir konuyu ele alarak böyle. Evet. Ya, sistemli olarak evrimin geçerli, Darwinizmin saçmalığını anlatalım inşallah. Tabii ilk yani konu en başında hayatın başlangıcı. Yani hayatın başlangıcının neden Allah'ın yaratması olduğunu delilleriyle inşallah neden tesadüf saçmalığının olamayacağını anlatarak başlayalım isterseniz
İnşallah,
bugün.
Çok iyi olur.
Ondan sonra diğer ilerleyen programlarda da konu konu devam ederiz böyle bu şekilde.
İnşallah.
Şimdi en büyük açmazı tabii evrimin yani Darwinizmin hayatın başlangıcı. Çünkü canlılığın nasıl başladığı hatta Alexander Oparin var. ünlü Rus evrimci. Evet. Hücrenin diyor hayatın başlangıcı diyor, evrim teorisinin en karanlık noktasıdır diyor. Tabii ki öyle yani. Bırakın hücreyi, protein düzeyine baktığımız zaman imkansızlığını görüyoruz. Bu zaten en başta bitiriyor Allah'ın izniyle. Bir proteinin bile oluşmasının imkansızlığı. Oradan başlayalım. Yani evrimin, Darwinizmin bir kere iddiaları nedir? Neden geçersizdir? Her konuda da bu şekilde açıklayalım inşallah ki izleyicilerimiz de hem sistemli olarak öğrensinler, etraflarına da anlatsınlar inşallah. Ve böyle kafasında kuşku olan varsa, ki olmaması gerekir. Çünkü süper saçma bir şey. Ya zaten bir noktada siz evrimin geçersizliğini anlattığınız zaman onun arkasında artık bütün o binlerce iddia geçersiz hale gelmiş olur. Çünkü bir tanesi imkansızsa, mesela bir proteinin tesadüfen oluşmasının imkansızlığı gösterilirse, artık ondan sonra tabii ki hücrede tesadüfen oluşamaz demektir. Tabii ki ara geçiş formu yok demektir. Evrim yok demektir çünkü. Tabii ki o zaman atların evrimi diye bir şey yok demektir. Tabii ki o zaman insanın atası diye bir şey yok demektir. Maymundan gelme diye bir şey yok demektir. Yani binlerce bütün hepsi tek yok edilmiş olur. Yani biz tabii on binlerce konu anlatacak değiliz ama bir tane temel konu ele aldığınızda zaten bütün o evrimi bitirmiş oluyor. Darwinizmi bitirmiş oluyor. İşte hayatın başlangıcı. Şimdi bir kere hayat nedir? Yani bir kere şu çok net, biyolojide de olan bir kural, bakın, canlılık, hayat yalnız hayattan gelir. Mesela dünyanın en ünlü evrimci kitabı 3'ü alabilir miyiz? Evrimci biyoloji kitabı hatta. Campbell and Reese diye bir kitap var. Evet. Evet, onu
oradan
çaldınız, evet.
Evet,
tamam. Işte. Bakın, şimdi biyogenez diye bir kural var. Ve biyolojide bu herkesin kabul ettiği bir şey. Yani Darwinistler de kabul ediyor. Bakın şu gördüğünüz kitap çünkü dünyanın en ünlü biyoloji kitabı, solda altta görülen Campbell and Reese. Onun yazarını görüyorsunuz, Neil Campbell, sol üst köşede resmi olan. Biyogenez de diyor ki, bildiğimiz kadarıyla diyor, bütün hayat diyor, sadece diyor önceki bir hayatın üremesiyle oluşur diyor. Bu hayat hayattan gelir prensibine de diyor biyogenez deriz biz diyor. Yani şu anlama geliyor. Hayat hayattan gelir. O zaman bir hücre gördüğünüz zaman biz biliriz ki mutlaka başka bir hücrenin üremesinden oluşmuştur o hücre. Değil mi?
Evet.
Ama ilk hayatın başka bir hayattan geldiğini anlıyoruz. İşte bu Allah'ın hay sıfatının tecellisidir.
İnşallah.
Hay, hayatın sahibi olan Allah'ın, değil mi? Yaratmasının tecellisidir inşallah. Hay sıfatının tecellisidir. Hayatın sahibi olan. Hayat yalnızca Allah'ın dilemesiyle başlar, devam eder ve sona erer. Bu çok net. Zaten bu bir kere evrimi bitiriyor. Yani canlılığın sadece Allah'ın yaratmasıyla olabileceği, hay sıfatının tecellisiyle olduğu, ki zaten söylüyorlar işte onun başka kelimelerle izahı bu. Biyogenez, hayat yalnızca hayattan gelir. İlk hayat o zaman demek ki başka bir hayattan gelecek. Allah'ın hay sıfatının tecellisi. Bu zaten evrimi, Darwinizmi en kökünden bitirmiş oluyor inşallah. Hı. Nitekim hakikaten baktığımız zaman, yani ilk canlı hücresinin nasıl oluştuğuna, fosil kayıtlarında bize 3,5 milyar yıl önce canlı hücresinin birdenbire eksiksiz olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Canlı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Yani ona canlılığı veren işte Allah'ın hay sıfatı. Allah yaratıyor yani inşallah, Allah'ın yaratmasıyla. Yani sadece atomların düzenli bir şekilde bir araya gelip hücre şeklinde bir şey olması değil onu canlı yapan. Allah'ın canlılık vermesi ona.
Evet.
Bunda zaten işte evrimciler bile söylüyor. Biyogenez zaten bunu söylüyor inşallah.
İnşallah.
Tabii
inşallah.
Bu evrimi her kökünden geçersiz kılıyor. Ki bunun gibi bakın kaç aşamada hayatın başlangıcı ile ilgili bütün bilimsel deliller bitiriyor. Mesela proteinin oluşmasının imkansızlığı. Bu çok temel. Hocamızın da üzerinde durduğu bir konu. Bugün de nitekim hocamız anlattı bu konuyu. Bir tek proteinin olması için tek bir protein molekülü, ki doğada trilyonlarcası var bunun. Yani mesela sırf insan vücudunda 100.000, ama 100.000 üzerinde olduğu tahmin ediliyor artık. Çünkü kod içinde kodlar bulundu. DNA'nın yapısının aslında bilinenden çok daha karmaşık olduğu, genetik kodlamanın ortaya çıktı. Hatta bilgisayar programlarını kullanarak o şifreyi çözmeye çalışıyorlar. Mesela sırf beyindeki proteinleri kodlayan, sinirler hücreleri arasındaki bağlantıyı yapan nöreksin isimli genler, proteinleri kodlayan genlerin 3 tanesinden 3000 tane ayrı sinyal oluştuğu tespit edildi. Bu demek ki o zaman 100.000 de çok üzerinde bilinen protein sayısı. insanın vücudundaki protein sayısı. Bu çok daha kompleks olduğunu gösteriyor yaratılışın aslında. DNA'nın da yapısının inşallah. Nitekim işte bunun eksiksiz ve mükemmel olarak olması gerekiyor. Bu da fosil kayıtlarında hakikaten bu şekilde. Yani baktığımız zaman fosillere şunu görüyoruz. Bakın burada Avustralya bölgesindeki 3,5 milyarlık fosil katmanlarında, kaya katmanlarında bulunan fosiller. 3,5 milyar yıllık bakteri fosilini görüyorsunuz burada. Sağda da günümüzdeki bakteri, Leptolingia bakterisi. İkisi birbirinin tıpatıp aynısı. Avustralya'nın Chert bölgesinde, yine Chert bölgesinde 3,5 milyar yıllık siyanobakteri fosilleri bulundu. Günümüzdekiyle tıpatıp aynısı. Fotosentez yapıyorlar. Yani birdenbire eksiksiz mükemmel olarak ilk canlı hücresi 3,5 milyar yıl önce ortaya çıkıyor.
Evet, ve oksijenli solunum yapıyorlar.
Evet.
Yani o zaman oksijen de var.
Oksijen de var.
Günümüzde de hala oksijenli solunum yapıyor. Sistem aynı. Fotosentez de yapıyor. Günümüzde de fotosentez yapıyor. 3,5 milyar yıl önce net olarak Allah sistemi o an ol demesiyle yaratmış. Günümüzde de bu hala devam ediyor. Evrimciler hem bunu açıklayamıyorlar. Yani varoluşu açıklayamıyor. Değişmemiş. Değişmeyi de açıklayamıyor. Burada çok müthiş bir kompleks bir düzen var. Fotosentez var. Ve o fotosentezle birlikte nitrojenaz enzimini kullanarak azot döngüsünde çok temel bir görev alıyor siyanobakteriler. Fakat bunu yaparken oksijensiz bir ortam oluşturması gerekiyor. Yani oksijenden arındırılmış özel laboratuvarlar olur ya, insanlar yapar. Oraya maskelerle falan girilir. Hiçbir şekilde hava kaçağı olmaz. İzole bir ortamdır. Böyle eldivenlerini dışarıdan sokarak yaparlar. Bakterinin içinde öyle odacıklar var. O odacıkların içerisinde oksijensiz ortamın içerisinde azotu ayrıştırıyor. Ve ayrışmış azotu dışarı veriyor. Yani müthiş bir laboratuvarın içinde bir müthiş laboratuvar daha var. Yani bunun kendi kendine yavaş yavaş oluşabilmesi imkansız. Çünkü o laboratuvarın içinde o laboratuvar olması lazım. O da o azotu sentezlemesi lazım. Azot olmadan bu canlı yaşayamıyor. Canlının azotu sindirebilmesi için o laboratuvar baştan var olması lazım. Dolayısıyla kilitlenmiş yani konu.
Evet,
bunun başlangıcı ancak o şekilde o an var olmasıyla ancak açıklanabilir. Ya nasıl bir araba o haliyle var olursa tam eksiksiz işlevini o haliyle getiriyor. Öncesinde yani arabanın yavaş yavaş bir oluşum süreci yok. Yani tamamıyla olursa bir işlem yapıyor. Sadece bir teker, bir kapı, bir vitesten araba gider mi? Gitmez. Orada bir çöp yığın olur. İki kaporta, bir jant gider mi? Gitmez. Olmaz. Hepsi tam eksiksiz olursa o zaman biz ona araba deriz. Alınır, satılır, kullanılır, işlev olur. Bu hücre de öyle, siyanobakteri de öyle. Yeri de dünyadaki bütün hücreler, bütün canlılar da öyle. Ve öncesinde bir proses yok. Öncesinde bir işlem yok. Ancak o haliyle var olursa oluyor. Dolayısıyla yavaş yavaş gelişim hiçbir zaman dünyanın hiçbir yerinde görmüyoruz inşallah.
Evet, biz bunu bakın fosil kayıtlarından biliyoruz. Bu çok önemli.
Evet.
Yani evrimin geçersizliğini fosiller bize söylüyor. Allah'ın yarattığını. Yani tek delil bu olabilir. Çünkü kimse 3,5 milyar yıl önce yaşamadığına göre, değil mi? O dönemin de ne olup bittiğini bir tek fosil kayıtlarından anlayabiliriz. Bakın fosil kayıtları işte gerçek fosiller. Onun için evrimciler hiçbir zaman bakın gerçek fosillerle konuşmazlar. Asla göstermezler. Asla yanlarında taşımazlar. Müzelerine bile koymuyorlar onun için. Çünkü gerçek fosiller her zaman evrimi yalanlıyor. Bakın burada Avustralya'nın Chert bölgesinde bulunan siyanobakteri fosillerini buluyorsunuz. Gerçek fosil bunlar. Mikrofosilleri, bakterilerin. Günümüzdeki halinin tıpatıp aynısı. Bunlar siyanobakteriler. Fotosentez yapan mavi ve yeşil algler. Yani yosunlar. Mavi yeşil yosunlar. Bakın mikrofosilleri görüyorsunuz. Büyüklükleri itibarıyla. Şimdi bu kendi dergilerinde de yayınlıyorlar bunu. Mesela Nature dergisinde yayınlanıyor bunlar. İşte burada gördüğünüz gibi 3,5 milyar yıllık Batı Avustralya'da. İşte Nature dergisindeki yayınlarında bu 3,5 milyar yıllık bakterilerden bahsediyorlar. Yani kesin olarak herkes biliyor. Bu da evrim geçersizliğini gösteriyor zaten. Bakın yine aynı şekilde Apex Chert bölgesinde 3,5 milyar yıl önceki bakterilerden bahsediyor. Şimdi bakın burada kaya katmanları görüyoruz. Chert bölgesinin. Bunlarda oksitlenme var. Bu kızıla kahverengi renkli çizgilenmeler oksitlenmeyi gösteriyor. Kaç yıllık katmanlar bunlar? 3,5 milyar yıllık katmanlar. Neyi gösteriyor bize? 3,5 milyar yıl önce atmosferde oksijen olduğunu gösteriyor. Evrimciler hep aksini savunurlardı. Çünkü oksijen olduğunda protein molekülü oluşamıyor doğada. Evet. Mümkün değil. Zaten hiçbir şekilde oluşamıyor da oksijen ayrıca iyice oluşmasına engel. Çünkü oksijen hemen reaksiyona giriyor. Elektron veriyor bağlara ve kimyasal bağları bozar oksijen. Dolayısıyla kimyasal reaksiyonlar açıkta olamaz onun için oksijenin bulunduğu ortamda. Hele amino asitlerin birbirine bağlanıp protein yapmaları imkansızdır. Zaten olmaz, birçok yönden onu da anlatırız şimdi. Ama oksijen olduğunda hiç olamaz. Nitekim bakın burada yine yazıda da bahsediyor. Evet, fotosentezin diyor başlangıcını diyor 3,5 milyar yıl önceye çekiyor diyor bu katmanlar için. Çünkü 3,5 milyar yıl önce oksijen vardı demek bu. Nitekim kaya katmanlarını görüyorsunuz. Burada da çizelge olarak tarif etmiş. Bakın kaya katmanlarının 3,5 milyar yıl önce var olduğunu gösteren şemaları izliyorsunuz. Siyanobakteriler 3,5 milyar yıl önce var. Evet. Bu bize evrim bakın bitirdi. Gerçek bitirdi. Fosiller ilk canlı hücresinin günümüzdekinin tıpatıp aynısıyla yani 3,5 milyar yıl boyunca hiç değişmeyen fotosentez yapan mükemmel hücreler birdenbire eksiksiz olarak ortaya çıkıyor. Oksijen de var, her şey de var inşallah. Ozon tabakası da var o dönemde demektir. Evet. Birdenbire eksiksiz olarak ortaya çıkıyor. İşte evrimi bitirdi. Hayatın başlangıcını hiçbir zaman açıklayamıyorlar. Zaten hep geçiştirmelerle cevap verirler. Nitekim Habertürk'teki programda da hep böyle safsaklama bilmiyoruz diyor mesela. Ender Elvacıoğlu'na soruluyor. Hayat nasıl başladı diyor. Falan bir şeyler diyor. Sonra bilmiyoruz diyor. Siz diyor bilmediğiniz bir şey nasıl iman ediyorsunuz diyor. Efendim evrim bir olgudur diye cevap veriyor ondan sonra. Evrim olgu molgu değil. Evrim hiçbir şey açıkladığı yok zaten yani. Darwinizm. İşte bitti. Fosil kayıtları bitirdi burada. Kaya katmanları, oksijenin olması bitirdi. Yani çok yönden bitiyor. Bakın tek bir proteinin bile olmaması bu çok önemli. Yani hocamız hep bu nokta üzerine getiriyor. Detaya girmeye gerek yok. Bir protein olması için 85'e yakın protein sırf o amino asit zincirinin yapılması aşamasına kadar. Ondan sonra onu katlayarak son şeklini vermek için 1150 tane ayrı protein gerekiyor. Evet. Bu da yeterli değil. Yani siz 85 artı 1150 proteini hepsini birlikte amino asitlerle bir yere bıraksanız yine protein olmaz. Onlar parçalanırlar hemen o bıraktığınız proteinler. Neden? Bir kere enerji gerekmektedir. Enerjinin sağlanması için mutlaka mitokondri denen enerji üreten organeller gerekiyor. Mitokondri de öyle kompleks bir organel ki içinde 600 tane proteini var, kendi proteini. Özel DNA'sı var ve ana DNA'nın şifrelediği, ürettiği proteinlere muhtaç. Dolayısıyla bir ana DNA gerekiyor. Bakın bu mitokondrinin varlığı da hiçbir şey ifade etmiyor. Ana DNA'daki bütün genleriyle bütün proteinler kodlanmış olarak gerekiyor. Bu yeterli mi? Tabii ki değil. Aynı zamanda bakın proteine son şekli verebilmek için ve dağıtımını yapabilmek için Golgi cisimci ve endoplazmik retikulum adlı organeller gerekiyor. Çok kompleks organeller. Kendi özel enzimleri var, özel yapıları var. Serdar Hocam değil mi? Aylardır anlatıyor böyle. Anlata anlata bitmiyor yani o detaylar. Bu da yeterli değil. Bunların hepsini bir araya getirseniz yine protein, bir tane protein molekülü bile yapamıyorlar. Hücrenin izole ortamı gerekiyor. Mükemmel bir hücre zarı gerekiyor kapılarıyla birlikte. Kapıları da özel proteinler. Bunlar da DNA'da şifrelenmiş olarak olmak zorunda. Birinin bile eksikliği olmuyor. Hatta genetik hastalıklar var böyle öldürücü. Mesela kistik fibroz diye sadece klor kanallarında, klor kapılarındaki tek amino asitin değişikliği çok ağır hastalık ve ölüm meydana getiriyor. Erken yaşta ölüyor bu hastalar. Bakın tek bir kapıdaki eksiklik. Binlerce protein var. 100 bin çeşit protein var insan organizmasında. Hepsinin varlığı gerekiyor. Yani kısacası tek bir protein üretilmesi için mükemmel bir hücre gerekiyor. İstanbul kadar kompleks yapısıyla eksiksiz olarak olmak zorunda ki protein yapabilsin. Evet. İşte evrim bitti yani. En hayatın başlangıcı aşamasında bitti.
Evet, o konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Burada anlattığımlarımızın hepsi moleküllerin ürettiği bir molekülün işlevselliği ve o molekülün tesadüfen olamayacağı yani protein olamayacağı. Ya molekül başka bir işlevsel molekül yapabilir mi? Yani molekülde öyle bir akıl nerede oluyor? O bilgi, o molekül o bilgiyi değil mi? Nereden biliyor? Yani proteini yapan yani protein molekül. Molekülü yapan başka moleküller çok işlevsel, tamamen amaca yönelik, pürüzsüz ve teknoloji üstü bir teknolojiyle bir üretim var. Yani insan mesela bir tane bilgisayar mouse'u yapıyor. Bunu kim yapıyor? İnsan yapıyor. Bunun ne işe yarayacağını tasarlıyor. Bilim adamları bunun üzerinde araştırmalar yapıyor. Nasıl olacağını bilip ona göre madde, molekül seçiliyor ve o moleküller bu hale getirilip buraya konuluyor. Ne işe yarıyor bu? Bilgisayarda kullanıyorsun. Bak bu işe yarıyor. Çünkü bu işe yaraması için bunu mühendisler ona göre tasarladı. Vücudumuzdaki o molekülleri o moleküller mi tasarlıyor? Yani orada ancak bunu Allah yapabilir. Yani cansız bir maddenin, molekülün başka işe yarar. Yani bir bilgi gerektiren ve en sonunda bir işlev yapabilen, bir iş yapabilen molekül yapması imkansızdır. Bunu ancak, değil mi, gücü sahip olan, akla, bilgiye ve ilme sahip olan Allah yapabilir. Evet. O molekül Allah'ın izniyle o reaksiyonları, kimyasal reaksiyonları gerçekleştirir. Veya başka proteinleri sentezler. Yani değil mi? Çok açık değil mi? Normal arabayı yapan insan, işte yani zahiren insan da zaten kendisi bir sebep. Bilgisayarı yapan insan veya masa koltuk gibi amaca yönelik iş şeyleri, eşyaları üreten insan. Ama o amacı bilip oradaki bilgiye sahip olan bir orada Allah'ın dilemesiyle bir irade var. Moleküller düzeyde bu bilgi, bu irade nereden geliyor? Bizim haberimiz bile yokken vücudumuzda, her hücremizde saniyede 2000 tane protein üretiliyor. 100 trilyon tane hücremiz var. Haberimiz yok içinde olan şeylerden. Ama üstün teknoloji, üstü teknoloji, üstü bir teknolojiyle üretiliyor bunlar. Kim yapıyor bu? Buradaki akıl ve bilgi nereden geliyor? Şüphesiz ki Allah'tan geliyor. Yani tabii ki inkar edilemez yani, inşallah.
Saniyede 200 katrilyon protein üretiliyor her saniye herkesin vücudunda. Bakın, bir saniyede 200 katrilyon. Bir daha bir 200 katrilyon daha giriyor devreye. Protein üretiliyor. Ve eksiksiz ve mükemmel, yani kusursuzluk var yani böyle. 200 katrilyon insanın kavrama sınırlarının ötesinde bir rakam. Şimdi bakın, protein nasıl üretildiğine bir bakalım. Çünkü bir kısım kimseler bazen anlamıyorlar. Protein üretimine hani kolay bir şey gibi canlanıyor kafalarında. Bakın, çok kaba bir şeyle, yani böyle fazla detaya girmeden. Şimdi DNA'nın ilgili bölgesinin kopyasını çıkaran messenger RNA diye, mesajcı RNA var. Protein fabrikası, taşıyıcı RNA, serbestleştirici faktörü görüyorsunuz burada. Şimdi burada gösteriyor, bakın nasıl olacağını gösterecek. Aşamaları tek tek tarif ediyor. Birazdan ağır çekim olarak bakın. Şimdi kopyası çıkartılıyor proteinle ilgili bölgenin. Buna mesajcı RNA deniyor. Protein üretimi bunun üzerinde. Yani proteinin şifresini taşıyan kopya parçası bu. Bunun ucunda sırf A harflerinden oluşan bir bölüm var. Bakın, bu bir işaret. Bu önemli bir yer. Amino asitleri oluşturan kodonların, şifrelerinin olduğu bölüm var. Bir de başlangıç kısmı var. Bunların her birinin özel bir anlamı var. Baş kısmına küçük, protein fabrikasının küçük parçası geliyor. Nereye geliyor? Başlangıç yeri özel olarak işaretlenmiş bir bölge. Taşıyıcı RNA'yı görüyorsunuz. Her biri ucunda taşıyıcı RNA'lar birer amino asit taşıyor. Neye göre? Bakın, uç kısmında, en alt kısmında olan şifreye göre. Mesela UAC şifresini taşıyan bir taşıyıcı RNA olduğu zaman metiyonin denen amino asit taşıyor. Evet. 20 çeşit amino asit var. 20 çeşit demek ki tRNA var. Evet. Şimdi bunlar ilgili, bakın, metiyonin denen amino asiti alıyor bu taşıyıcı RNA, ki burada buna enzimle bağlanabiliyor. Onun için de ayrı enzimler gerekiyor. Bu buraya geldiği takdirde, bağlandığı zaman, işte bu sefer fabrikanın, protein fabrikasının yani ribozomun büyük parçası gelip yapışabiliyor. Bakın, hepsi sırayla. Önce küçük parçası geldi. Taşıyıcı RNA özel işaretli bölüme geldi. Yapıştığı anda büyük parça da ekleniyor. Tam bir fabrika meydana geliyor. İçinde 55 tane ayrı protein var bu protein fabrikasının içinde. Enzim var. Şimdi bunlar, bakın, bağlandı. Bağlandıktan sonra faaliyet başlayacak. Nasıl başlıyor? Diğer taşıyıcı RNA'lar, ucuna bağlı amino asitlerle uygun olanlar, şifreye göre, bakın, tam şifreye göre karşılıklı gelmesi gerekiyor. Sırayla gelip bağlanmaya başlıyorlar. Bu sırada bir önceki taşıyıcı RNA'nın üzerindeki amino asit alınıyor, diğerine ekleniyor. Taşıyıcı RNA serbest kalıp uzaklaşıyor ve sırayla bu şekilde devam ediyor. Hep kayarak, bakın. Bir kayıyor, evet. Alıyor zincir, diğerine ekleniyor. Nasıl ekleniyor biliyor musunuz? Bunu yapan özel bir enzim var. Peptidi transferaz. Bu enzim olmadan bu bağlanma olmuyor. Neden? Çünkü amino asitleri birbirine özel peptit bağlarıyla bağlıyor. Peptit bağları da su çıkaran özel bir reaksiyon şekli, enerji gerektiriyor. Peptidil transferaz enzimi de enerjiyi kullanarak bu bağlantıyı yapabilen tek enzim. Dolayısıyla bakın, sırf şu bağ bile doğada neden olamayacağını, tesadüf olamayacağını gösteriyor. Peptit bağları asla kendi kendine doğada oluşmaz. Ki hiçbir şey oluşmaz da yani. Şey olarak da ancak protein fabrikasının içerisinde gerçekleşiyor. Özel enzimler varlığında. Nitekim bakın, görüyorsunuz ki bu işlem çok hızlı oluyor. Böyle bu kadar yavaş değil. Saniyede 20 amino asit ekleniyor birbirine. Daha fazla hatta amino asitler böyle. Hızla protein molekülü tamamlanıyor. Birçok noktadan üretim yapılarak.
Evet.
Evet. Şimdi bu birbirine ekliyor. Dikkat ederseniz bu kopya mesajcı RNA'nın üzerinde protein fabrikası hep bakın birer birer ilerliyor. Her şifreyi okuyarak her şifrenin uygun olan taşıyıcı RNA amino asidi getiriyor ve en sonunda bakın serbestleştirici faktör diye özel bir protein molekülü var. O da geliyor bitiş sinyaline yapışıyor. Şimdi bakın bunlar çok önemli. Başlangıç ve bitiş sinyali var. Nitekim bakın bunlar olmasa sırf her şey olsa başlangıç ve bitiş sinyali olmasa bütün DNA 3.2 milyar harften oluşan DNA kesintisiz harf dizileri. Yani bir harf başlıyor 3.2 milyar harf sonra bitiyor. Arada özel bir şey yok, bölge yok. Sırf harflerden oluşuyor DNA. Bir proteinin kodlayıcı bölge nerede başlıyor, nerede bitiyor, nasıl bilinebilirdi? İşte Allah'ın yaratma sanatı bakın. Özel işaretler konuyor başlangıç ve bitiş yerlerine ki neredeki bölge protein şifresi tanınabilsin diye. Çünkü 25 bin tane gen var protein kodlayan insanda. Bu DNA'nın yazdığınızca %2'sini 3'ünü oluşturuyor.
Evet.
Diğer bölgeler protein kodlamıyor. Yani 2 milyar harften yalnızca %2'si veya 3'ü protein kodluyor ve ayrı ayrı bölgeler. İşte bu işaretler sayesinde tanınabiliyor hangi bölgenin protein kodladığı. Bu Allah'ın yarattığının kesin olarak ispatı değil mi? Bir akıl var ki
evet.
Başlangıç işareti yani her yerde akıl var da Allah'ın sonsuz aklın tecellisi. Sırf bu bile Allah'ın yarattığını kanıtlıyor. Özel işaretler var. Evet, bakın o özel işaretlerle ona göre bir protein yapılmış serbestleştirici faktör diye. O geliyor orada bekliyor. Oraya geldiğinde bakın üretim fabrika geliyor. Tam onun geldiği yerde ondan sonra bakın sonlandırılıyor. Nasıl sonlandırılıyor bakın hepsi ayrıldı. Gördünüz mü? Hepsi işine gücüne dağılıyor. Bu da oluşturulan protein molekülü. Ama bu da yeterli değil. Şimdi burada buraya kadar gösteriyor da aslında buradan sonra da çok büyük işlemler var. Bu düz bir zincir değildir proteinler hiçbir zaman. Bunun 3'e katlanması gerekiyor. 3'e katlanması için ayrı proteinler var. 1150 tane ayrı proteinle özel ekler yapılıyor amino asitlerin üzerine. Kimyasal bağlar. Mesela metil diye bir bağ bağlanıyor. Başka bağlar bağlanıyor kimyasal. Ve bunların bağlandıktan sonra hepsiyle birlikte 3'e katlanıyor. Ve bir şekilde katlandığında işlev yapabiliyor. Amino asit dizisi ne olursa olsun. Bütün diğer alternatiflerde işlevsiz oluyor. Çok özel bir şekilde katlanıyor. Ve posta dağıtıcı sistemleri var. Golgi cisimci denen. Onlar da özel bir ek konuyor. Posta kodu oluyor. Tıpkı zarflardaki gibi. Gideceği yere gönderiliyor.
Evet.
Şimdi burada yani tesadüf mü denir? Aklı başında makul bir insan çocuklara sorsak evet. Allah'ın yarattığı mı? Allah'ın yarattığı çok açık değil mi inşallah?
İnşallah.
Evet inşallah. Bir aklıma bir örnek gelmişti bu sen anlatırken doktor hocam. Hani başlama kodonu ve bitiş kodonu var. Bunu orada bir bilgi var. Başlangıç ve bitiş kodonu olmasa o gen başa yani 3.2 milyar geni nükleik asidi başlar okumaya değil mi mRNA bitene kadar okur.
Bitene
kadar okur. Durma, yani ona birinin oradaki gen tam olarak nerede başlıyor? Mesela 300 milyon 434. amino asitte başlıyor. 2 milyon 424. amino asitte bittiğini bilmesi gerekiyor. Hani bunu şöyle bir örnek aklıma geldi. Mesela çok büyük Ankara'da Milli Kütüphane var. Orada milyonlarca sayfadan oluşan çok geniş bir arşiv var. Orada hangi kitabın nerede olduğu biliniyor ve kitaplar hani böyle cildi vardır. Değil mi? Mesela buradan şu örnek verelim. Bu bir kitap. Bu şeyde dursa kütüphanenin rafında dursa bu kitabı getir denildiğinde bir el bunu alır, kitabı götürür. Mesela bunu gen olarak düşünürsek bu gen lazım olduğunda bak bu kütüphanede nasıl böyle ayrı bir yerde duruyor. Fakat DNA'da böyle bir konu yok. DNA'da bu başlangıç kapaklarını mesela çıkaralım. Cilt falan da yok. Hepsi A4 kağıt gibi. Bütün raflar A4 kağıt dolu. Öyle düşünelim. Çok titiz bilgiye sahip olan birisi hangi sayfayla hangi sayfaya arasında o kitabın sayfalarının olduğunu bilip ona göre gelip alır. Yani böyle mesela ayrıştırılmış değildir. Yani doktor hocam orada anlattığı konu hakikaten kapkaranlık su dolu bir ortamda sıvı dolu bir ortamda bulunup yapılabilecek bir konu değil. Ve o kadar milyonlarca sayfanın içerisinden işe yarayan kelimelerin yazılı olduğu sayfaların bitişik bir de yani.
Nereden hakikaten bitişik? Bu çok önemli bakın.
Yani, değil mi?
Ya, hocamın söylediği örnek çok doğru. Yani 1 milyon sayfa var yan yana. Düşünelim hakikaten ciltlerle ayrılmış değil. 1 milyon sayfa yan yana duruyor A4 sayfası böyle. O sayfalardan bir tanesini arıyorsunuz siz. Sizin elinize bir kağıt tutuşturulmuş. Diyorlar ki bir tane harfler yazılı üzerinde böyle. Bu sayfayı bul o 1 milyon sayfa arasından.
Bir de hemen bul getir hemen koy. Yoksa evet. Tabii, çok ciddi bir hastalık olur.
Nasıl bulabilirsiniz? Evet, 1 milyon sayfayı tek tek kontrol etmeniz lazım. Değil mi?
Tabii.
Yani ancak akıllı bir insan. O da yani aylar sürer 1 milyon sayfayı öyle işte, kontrol etmesi kolay bir şey değil. Ay hesabıyla araması gerekir değil mi? O sayfayı evet. bulabilsin. Bakın kapkaranlık bir ortamda bakın. Bir de DNA'nın yapısını şimdi burada görelim. Üst üste katlanmış yumak gibi duruyor DNA. Bakın kromozomların kromozomları görüyorsunuz. Bunlar kromozomlardır. DNA böyle katlanmış olarak 46 tane insanda 46 tane ayrı parçaya bölünmüş olarak var. Düz bir zincir olarak değil de 46 tane ayrı parça. Bu parçalardan biri anneden, birisi babadan gelmiştir. Bizim özelliklerimizi kodlayan genler vardır üzerinde. Birçok özellik birçok gen tarafından kontrol edilir. Yani bir o kromozomda bir bu kromozomda olan genler özelliklerimizi kontrol eder. Bakın DNA ne kadar katlanmış birbirine bu filmde gösteriyor. Şimdi bu kesiti aldığımız zaman bakıyoruz bakın kaç defa katlanmış yumak gibi DNA zincirleri görüyoruz. Yine ufak bir kesit aldığımızda bunun telefon kabloları gibi defalarca kendi üzerine bakın yine bir kesit aldığımızda bakın kaç defa katlanmış olarak var DNA zinciri. Yine bir kesit alıp baktığımızda proteinlere sarılı olarak durduğunu görüyoruz DNA'nın. En sonunda açıldığında bakın zincir bu halde ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Yani DNA kapkaranlık bir ortamda ki 1-1,5 metre uzunluğundadır. 1,5 metre uzunluğundadır yaklaşık DNA, insan DNA'sının uzunluğu. Milimetrenin binde biri kadar büyüklükteki bir yere böyle defalarca 1,5 metrelik DNA binlerce kez katlanmış olarak yumak gibi vardır yani böyle. Kapkaranlık ortamda karmaşık bir yumak gibi durur ama karmaşa yoktur.
Evet.
İşte bir protein üretileceği zaman mesela bir hormonla sinyal geliyor. Diyelim ki insülin hormonu geliyor, şeker girişini kolaylaştıracak hücreye. Bir proteinin imalatı için sinyal veriyor. İçerideki başka proteinler gidiyor DNA'da o proteini bulacak. Biz olsak nasıl buluruz? Bulamayız yani kapkaranlık bir ortamda yumak haline gelmiş bir şeyin arasında. Neresi olabilir? Deneme yanılmayla tek tek bakmanız lazım. Işığı yakarak o da böyle gözünüz de görecek ve akılla bakacaksınız. Harfleri göreceksiniz. Bakın insan genom projesi insandaki DNA'daki harflerin dizilimini ortaya koymak için 10 yıl boyunca Çin, Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika bütün bilgisayar sistemlerini birleştirdiler. Tek bir DNA'daki harfleri ortaya dizilimini görebilmek için. Kapkaranlık bir ortamda DNA'da saniyede 2000 tane protein üretiliyor. Bir tek hücrede bakın. Şimdi bu hakikaten aklın kavrama sınırlarının ötesinde. Yani Allah'ın sonsuz aklının, sonsuz gücünün tecellisi bu.
Evet, maşallah. Bu bir evrimci bilim adamının sözünü okuyayım ben. Canlının başlangıcı ile ilgili şöyle diyor Douglas Fütüyma. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır. Ya da kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmişlerdir. Eğer eksiksiz ve mükemmel biçimde ortaya çıkmışlarsa o halde üstün bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir diyor. Yani biraz önce Oktar Hocam, Onur Hocam'ın anlattığı gibi biz canlılarda bir anda eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yaratıldıklarını görüyoruz. Yeryüzünde o şekilde çıkıyorlar bu bakteri örneklerinde görüldüğü gibi. Demek ki bir evrimcinin ağzından da bu tasdiklenmiş oluyor. Demek ki Allah yaratmış oluyor. Ki Allah da ayette zaten Ahkaf suresi 4. ayette şeytan Allah'a sınırım. De ki gördünüz mü haber verin. Allah'tan başka taptıklarınız yerden neyi yaratmışlar? Bana gösterin. Yoksa onların göklerde bir ortağı mı var? Eğer doğru sözler iseniz bundan önce bir kitap ya da bir ilim kalıntısı veya bir eser varsa bana getirin. Buyuruyor Allah. Yani Allah hiçbir şekilde kendi haricinde hiçbir şeyin, hiçbir varlığın bir şeyi yaratamayacağını Kur'an'da net bir şekilde bildiriyor. Biz de zaten bilimsel verilerden net bir şekilde bunu görüyoruz inşallah.
Ya şimdi tabii bu anlatılan hakikaten olağanüstü. Mesela bu bahsettiğin kütüphane örneği veriyoruz ama yani anlaşılsın diye o bilginin çokluğu, bilginin gidip de işte bir robot tarafından bulunulması, bunlar anlaşılsın diye. Aslında ortada bir kütüphane yok. Ortada bir yağ damlacığı diyelim. Hani anlaşılması açısından. Yani yağ denizi diyelim. Onun içinde de işte protein adaları diyelim.
Atomlar
onlar
var
yani. Yani ya bunun için de yapılıyor bu. Evet. Şimdi kütüphane örneği verilince tabii insan anlıyor. Yani daha bir farklı bir bakış açısı getirmek için örnek veriyoruz. Burada daha yani nasıl ki o kütüphane ortamında yapılan şey operasyon olağanüstüyse daha da olağanüstü olan şey o bilginin tek bir hücre içinde olması. Bakın tek bir hücrede 5 milyar bilgi veya 3.1 milyar bilginin olmasını biri bir duysun mesela ilk duyduğunda bu bilgi dahi Ya aklı başında olan, vicdanlı bir kişinin iman etmesi için yeterlidir. Bakın dünyada başka bir şey olmamış olsaydı, hiçbir şey olmamış olsaydı sadece bu. Ya bir tane et parçasının içinde küçücük 3.12 neyse işte küsuratı milyar bilgi var dense Subhanallah der yani. Evet, aklı evet, başında olan biri. Etin içinde ya bu. Ya bu çok olağanüstü bir şey. Yani bu Allah'ın yaratma sanatı ihtişamıdır. İman edenlerin imanını arttıracak bir şeydir bu. Bu olağanüstülük. O yüzden Allah böyle çok olağanüstü yapıyor. Yani imanımız bizim böyle artıyor. Çünkü sadece hücreye baktığımızda her seferinde olağanüstü bir şey görüyoruz. Her seferinde yeni kapılar, yeni bilgiler, yeni teknolojiler, yeni akıl alametleri görüyoruz. Ve imanımız her seferinde bir kat daha artıyor. Ama inkar edenlere baktığımızda işte evrimci Oparin dediği gibi hücre evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır diyebiliyor. Ya niye karanlık olsun ya? Ne kadar aydınlık işte bak bakıyoruz. Yani değil mi? Üç boyutlu şeyler var. Filmler yapılmış. Evet. Anlaşılır hale gelmiş. Yani olay etten çıkarılmış ki anlayalım diyor. Yoksa yani bunu et yapıyor dendiği zaman insan hakikaten değil mi? Yani aklının sınırlarını zorlayan bir şey bu. Ancak imanla insan teslim oluyor, anlayabiliyor. Evet. Ve her seferinde şununla karşılaşıyoruz. Bak izleyenlerimiz şunu çok iyi bilsinler. Mesela senin anlattığın proteinin sentezlenmesi veya işte anne karnında bir bebeğin oluşumu. Bunların hepsi bir prosedürle yani bir süreçle ard arda gelen kontrollü, planlı gelişmelerle oluyor değil mi? Görüyoruz. Hepsi planlı. Ve her hücre ve her hücrenin içindeki organeller de görevlerini çok iyi biliyorlar. Yani ne yapacaklarını biliyorlar. Bakın bu çok önemli. Yani yapmadan önce bir işlemi ne yapacağını bilen varlıklardan bahsediyoruz. Eğer böyle olmasaydı yani hücreler bir planlayıcı, kontrol eden, gözeten tarafından yani bir irade tarafından kontrol edilmemiş olsaydı anne karnında bir bebek değil bir et yığını olurdu. Hücre bölünüyor, evet bölünüyor. Eğer bu evrimcilerin dediği gibi tesadüfen olan bir şey olsaydı hücre sürekli bölünürdü. Kocaman bir et parçası haline gelirdi. Ama öyle olmuyor. Hücre bölünürken çok açık, çok nettir. Bir emir, bir talimat alıyor ve bölünürken farklı bir hareketle kendi bünyesinde farklı yani ileride kullanılacak proteinler üretmeye başlıyor. Öbür hücreler bölünmeye devam ediyor. Sonra öbür hücrelere bir emir geliyor. Onlar bu sefer başka proteinler üretmeye başlıyorlar. Evet. İşte saç proteini, saç proteini olarak çoğalıyor. İşte mide öyle, göz öyle. Yani bakın burada şu var. Anne karnından gidelim, bebeğin oluşumundan. Önceden bir bilgi var. Evet. Önceden bir plan var. Yani ve bütün bu bilgilerin hepsini işte senin anlattığın o DNA'daki şey gibi düşünelim. Yani DNA'da böyle bilgiler olsun, dosyalar olsun. O dosyaları alıyoruz, biri açıyor, bilgiyi alıyor. Yani böyle yapmam gerekiyor diyor organeller ve öyle yapıyor. Yani var olan bir model üstünden gidiliyor, bir plan üzerinden gidiliyor. Ya bu böyle kendi kendine olan bir şey değil. İşte o planı yapan, o organizasyonu yapan, o kontrolü, o iradeyi meydana getiren, yaratan Allah'tır. Bunun tek açıklaması budur. Başka açıklaması yok. Yani bu çok net bilinsin ve böyle bakılsın. Dolayısıyla bu açıklama yani hem metafiziktir hem bilimseldir. Akla da uygundur, mantığa da uygundur bu açıklama. Evet. Diğeri değildir. Nedir diğeri? Bütün bu olağanüstü sistemler tesadüfen olmuştur. Ne tesadüfen olmuştur diyoruz işte sen anlatıyorsun. Diyor ki protein. Çok kompleks bir yapı protein. Yani olağanüstü bir yapı. Yine bilim adamları diyor değil mi? Yani hücre diyor. Yani en olağanüstü, en kompleks yapıdır diyor. Dünya tarihinde bulunmuş diyor evet. Bilim adamları. Sen çıkıp diyorsun ki bu tesadüfen olmuştur diyor evrimci kişiler. Bunun olamayacağı belli. Eğer öyle olmuş olsaydı kompleks bir yapının tesadüfen meydana gelmesi daha kompleks bir yapının meydana gelmesinden daha kolaydır. Yani hücre çok kompleks bir yapıdır. O zaman televizyon, radyo, işte Walkman, mikroçipler çok kolay meydana gelirdi. Çok basit onların yapısı hücrenin yanında.
Takdir teşekkür gerektirmezdi yani.
Veya yani. Niye olmuyor? Bunu bildikleri için ne dediler? Basit, ilkel canlılar. Öyle çıktılar ortaya. Hani öyle deyince o zaman tamam tesadüfen olur. Bakın basit ve ilkel diye bir şey yok.
Yok.
En basiti işte burada anlatıyoruz ki basit değil, çok olağanüstü, o da hücredir. Hücrenin, bakın izleyenlerimiz bunu çok iyi bilsin. Evrimciler yeryüzünde hayatın başlangıcını nasıl açıklıyorlar? Mesela bir proteinin varoluşunu nasıl açıklıyorlar? Cevap çok basit. Evrimciler yeryüzünde hayatın başlangıcını ve bir proteinin oluşumunu açıklayamıyorlar. Bu kadar.
Hiçbir şey açıklayamadıkları
evet. gibi. Bir ayet okuyarak bitirelim mi inşallah?
İnşallah.
Evet, inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler.
Maşallah.
Allah'ın gücünü maşallah. Takdir edemiyorlar, anlayamıyorlar. Oysa kıyamet günü yer bütünüyle onun avucundadır. Gökler de sağ eliyle dürülüp bükülmüştür. O şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir inşallah.
Elhamdülillah.
İnşallah yarın saat 22'den itibaren bizi harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV'den takip edebilirsiniz. Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV'den. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah. Hayırlı.